Ayrım 6. Sayfa 54. Bölüm 8. Ravello'dan Sorrento'ya giden yol öylesine güzeldir ki o sabah yeryüzünde bundan daha güzel bir şey görmeyi istiyordum. Sıcak yalçın kayalar, bol hava, güzel kokular, pırıl pırıl bir gökyüzü, bütün bunlar beni yeni yaşamanın tapılası çekiciliğe dolduruyor ve içimde hafif bir sevinçten başka bir şey hissedemeyecek derecede bana yeterli oluyorlardı. Anılar ya da pişmanlıklar, umut ya da istek, gelecek ve geçmiş suskunluk içindeydiler. Bu anın getirip götürdüklerinden başka bir şey değildi yaşam. "Ey bedensel sevinç!" diye haykırdım. Kaslarımın güvenli ritmi. "Sağlık!" Sabahleyin adımlarının benimkileri yavaşlattığı gibi çok sakin sevinciyle benim sevincimi de hafifleten Marcelin'den önce erkenden yola çıkmıştım. Marcelin öğle yemeyeceğimiz Positano'ya arabayla gelip bana katılacaktı. Positano'ya yaklaşırken acayip bir şarkıya bastonumla eşlik ederken bir tekerlek gürültüsüyle arkama döndüm birden. Bu noktada yar boyunca uzanan yoldaki bir dönemeç nedeniyle ilk önce hiçbir şey göremedim. Sonra birden bir araba belirdi. Başıboş gidiyormuşçasına Marcelin'in arabasıydı bu. Arabacı avazı çıktığı kadar şarkı söylüyor, ellerini kollarını oynatıyor, koltuğunda ayağa kalkıyor, şaşkına dönen atı vahşice kamçılıyordu. Tam bir hödük. Kendimi yolun kenarına atabilecek kadar bir zaman bırakarak hızla geçti önünden. Haykırışımı aldırmadı bile. Arkasından fırladım ama araba fazla hızlı gidiyordu. Marcel'in hem arabadan atlamasından hem de onun içinde kalmasından korkuyordu. Atın bir sıçrayışı Marcel'ini denize yuvarlayabilirdi. Ansızın at kapaklandı. Marcel'in inip kaçmak istedi. Fakat ben yanına varmıştım bile. Arabacı beni görür görmez rezil küfürler etmeye başladı. Bu adama çok kızmıştım. Daha ilk küfüründe üzerine atıldım ve şiddetle oturduğu koltuktan kaldırıp aşağıya attım. Onunla birlikte ben de yerde yuvarlanıyordum fakat üstünlüğümü yitirmedim. Düşüşünden şaşırmış gibiydi ve beni ısırmaya kalkıştığını gördüğümde suratının ortasına yapıştırdığım yumrukla iyice sersemleşti. Yine de bırakmadım onu. Dizimle göğsünü ezerek kollarının hareket etmesini engelledim. Yumruğumun daha da çirkinleştirdiği iğrenç yüzüne bakıyordum. Tükürüyor, salyası akıyor, yüzü kanıyor, küfrediyordu. Ah, iğrenç yaratık. Doğru, boğazlanmaya layıktı. Ve belki de yapardım onu. En azından yapabileceğimi hissettim. Ve sanırım polis düşüncesi engelledi yalnızca beni. Kudurmuş adamı pek kolay olmasa da sımsıkı bağladım. Tutup bir torba gibi arabanın içine attım. Ah, ardından nasıl göz göze geldik, nasıl öpüştük. Tehlike büyük değildi ama büyük güç sarf etmek zorunda kalmıştım. Ve bu da Marcel'ini korumak içindi. Birden yaşamımı onun için verebileceğim, hem de sevinçle verebileceğim sanısına kapıldım. At doğrulmuştu. Arabanın arkasını sarhoşa bırakarak ikimiz de arabacı koltuğuna oturduk ve iyi kötü sürerek ilk önce Positano'ya sonra da Sorrento'ya varabildik. O gece Marcelin'e sahip oldum ilk kez. Aşk işlerinde toy olduğumu iyice anladınız mı, yoksa bir kez daha söyleyeyim mi bunu? Gerdek gecemiz güzelliğini aşkta yeni oluşuma borçluydu belki de. Çünkü bugün de anımsadığım kadarıyla bana öyle geliyor ki bu ilk gece eşsiz bir geceydi. Aşkın beklenişi ve şaşkınlığı arzuların şehvetini öylesine arttırıyor, büyük bir aşkın kendisini ortaya koymasını tek bir gece öylesine yetiyor ve belleğim bana yalnızca o geceyi anımsatmakta o kadar çok diretiyor ki bir anın gülümseyişi kadar bir sürede ruhlarımız birbiriyle kaynaştı. Fakat kanımca aşkın tek ve eşsiz bir noktası vardır. Ve daha sonraları ruh, ah, boşuna aşmaya uğraşır onu. Mutluluğunu diriltmek için sarf ettiği çaba tüketir kendisini. Mutluluğun anısı kadar mutluluğu engelleyen başka bir şey yoktur. Ne yazık, anımsıyorum o geceyi hala. Otelimiz kentin dışında çiçek ve meyve bahçeleriyle çevriliydi. Odamız çok geniş bir balkonla devam ediyor, balkona da ağaç dalları sarkıyordu. Ardına kadar açık pencereden şafak süzülüyordu içeriye özgürce. Yavaşça doğruldum ve Marcel'in üzerine eğildim sevgiyle. Uyuyordu. Uyurken gülüyor gibiydi. Daha güçlü olduğumdan bana çok narin göründü ve inceliği dayanıksızlık içeriyormuş gibi geldi. Kafamda karma karışık düşünceler cirit atmaya başladı. Kendisi için her şey olduğumu söylemesinin yalan olmadığını düşündüm sonra birden. Neşelenmesi için ne yapıyorum ki? Hemen hemen her gün, gün boyu yalnız bırakıyorum onu. Her şeyi benden bekliyor ve ben onu savsaklıyorum. Ah, zavallı, zavallı Marcel. Gözlerim dolu dolu oldu. geçmişteki zayıflığımda bir özür nedeni aradım boş boşuna. Artık sürekli bakıma ve bencilliğe ihtiyacım vardı sanki. Ben ondan daha güçlü değil miydim şimdi? Gülümseme yanaklarını terk etmişti. Şafak her şeyi aydınlatmasına karşın birdenbire onu üzgün ve solgun gösterdi bana. Belki de sabahın yaklaşımı kasvete sürüklüyordu beni. Bir gün gelecek, ben de sana bakmak zorunda kalacak mıyım? Senin için kaygılanacak mıyım Marcel'in diye haykırdım içimden. Titriyordum. Ve aşktan, merhametten, sevgiden bitkin bir halde öpücüklerin en yumuşak, en sevecen ve en aşk dolu olanını kapalı gözlerinin arasına kondurdum yavaşça. Sorrento'da yaşadığımız birkaç gün güleç ve çok sakin geçti. Daha önce böylesine bir rahatlık, böylesine bir mutluluk tatmış mıydım acaba? Bundan sonra da benzerlerini tadabilecek miyim? Marcel'in yanındaydım sürekli olarak. Kendimden çok onunla ilgileniyor ve önceki günlerde susmaktan aldığım zevki şimdi onunla konuşmakta buluyordum. Başlangıçta beni tümüyle doyuma ulaştırdığına inandığım göçebe yaşamımızdan yalnızca gelip geçici bir durum olarak hoşlandığını hissettiğimde şaşırmıştım. Ama bu yaşam bana da başıboş görünüverdi birden. Onun çok kısa sürede bitmesini kabullendim ve ilk kez düzelmiş sağlığımın bana sağladığı işsizlikten doğan bir çalışma arzusu duydum. Ciddi bir şekilde dönmekten söz ettim. Marcel'in gösterdiği sevinçten onun da epeydir bunu düşünmekte olduğunu anladım. Ancak yeniden başlamayı düşündüğüm birkaç tarih çalışması artık bana aynı tadı vermiyordu. Söyledim size, hastalığından beri geçmişin soyut ve donuk bilgisi anlamsız geliyordu bana. Bir zamanlar filolojik araştırmalarla ilgilendimse, örneğin Latin dilinin bozulmasında gotik etkinin payını belirlemeye önem verdimse, Theodoric, Cassiodor, Amalasonte gibi büyük kişileri ve onların hayranlık uyandıran tutkularını savsaklayıp tanımamazlıktan gelip, onların yalnızca yaşamlarının simgeleri ve kalıntılarıyla coştumsa, şimdi aynı simgeler ve bütün filoloji, vahşi bir büyüklük ve bir soyluluk gibi görünen şeyleri iyice kavramamı sağlayan bir araçtan başka bir şey değildi benim için. Bu dönemle daha fazla ilgilenmeye, belli bir süre Got İmparatorluğu'nun son yıllarıyla kendimi sınırlandırmaya ve bu imparatorluğun ölüm düşeği olan Ravenna'dan da gezimi sırasında yararlanmaya karar verdim. Fakat itiraf etmeliyim ki ilgimi en çok geçen genç kral Atalarik'in kişiliğiydi. Gotlar tarafından gizliden gizliye tahrik edilmiş bu 15 yaşındaki çocuğun annesi Amalasont'a baş kaldırışını, Latin eğitimine karşı çıkışını, sırtındaki sıkıcı koşumu atan bir beygir gibi bu kültürü silkeleyip atışını, uygarlık dışındaki Gotların toplumunu bilge ve yaşlı Cassiodorun'kine yeğleyişi ve tümüyle sefahatten boğulmuş, çürümüş bir biçimde 18 yaşında ölmek için yaşıtı olan hırçın gözleriyle birlikte şiddet ve şehvet dolu çılgınca bir yaşamı birkaç yıl tattığını gözlerimin önünde canlandırıyordu. Daha vahşi ve daha ilkel bir duruma doğru yönelen bu acınası atılımda Marcel'in gülümseyerek benim krizim diye adlandırdığı bir şeyler buluyordu. Krizimi hiç olmazsa ruhumu uygulayacak bir düzenleme arıyordu. Ne de olsa bedenim bunun içinde değildi artık ve Atalarik'in korkunç ölümünden bir ders alınması gerektiğini inandırmaya çalışıyordum kendime elimden geldiğince. 15 gün kalacağımız Ravenna'dan önce Roma ile Floransa'yı şöyle bir görecek ve sonra Verona'ya uğramadan gezimizi Paris'te sona erdirecek bir biçimde kısa kesecektik. Marcel'inle gelecek hakkında konuşmaktan yepyeni bir haz duyuyordum. Yazın ne yapacağımız konusunda bir çeşit kararsızlık sürüyordu hala. İkimiz de gezilerden yorgun, yeniden yollara düşmek istemiyorduk. İncelemelerim için tam bir dinginlik arzu ediyordum ve yemyeşil Normandiya'da Lisieux ile Pont-l'Evêque arasındaki malikane geldi aklımıza. Bir zamanlar anneme ait olan bu malikanede çocukluğumun birkaç yazını annemle birlikte geçirmiş fakat ölümünden sonra bir daha hiç uğramamıştım oraya. Babam malikanenin yönetimini ve bakımını şimdi epey yaşlı olan bir kahyaya bırakmıştı. Kahya, çiftlik gelirinden kendine ait olanı ayırıyor, geri kalanını düzenli bir biçimde bize yolluyordu. Akarsularla bölünmüş bir bahçe içindeki bu çok büyük ve çok güzel ev pek hoş anılar bırakmıştı bende. La Morinière deniliyordu oraya. Orada oturmanın çok iyi olacağı kanısındaydı. Önümüzdeki kışı Roma'da geçirmekten söz ediyordum ama bu kez çalışmak için, yoksa gezmek için değil. Fakat kısa sürede tepetaklak oluverdi bu tasarı. Uzun zamandır bizi Napoli'de bekleyen kabarık postanın içindeki mektuplardan biri, Collège de France'da boş bulunan bir kürsüye aday olarak birçok kez adımın dile getirildiğini haber veriyordu bana. Bu yalnızca bir vekillikti fakat gelecekte bana daha büyük bir özgürlük de sağlayacaktı kesinlikle. Bu bilgiyi veren dostum kabul etmem durumunda yapılacak birkaç basit girişim açıklıyor ve kabul etmem için ısrar ediyordu. Önce bunu bir kölelik şeklinde algılayıp duraksadım. Sonra Cassiodor hakkındaki çalışmalarımı bir ders olarak ortaya koymanın ilginç olabileceğini düşündüm. Sonuçta bu haberin Marcel'in sevindireceği düşüncesi bu yönde karar almaya yöneltti beni. Kararımı verir vermez de bu işte yarar gördüm yalnızca. Roma ile Floransa'nın bilimsel çevrelerinde babamın çeşitli ilişkileri bulunduğu kişilerle ben de yazışmaya koyuldum. Bu kişiler Ravenna ve diğer yerlerde yapmak istediğim araştırmalar için her türlü bilgiyi yolladılar bana. Çalışmaktan başka bir şey düşünmüyordum. Marcel'in bin bir türlü tatlı ve ince ilgiyle çalışmalarımı kolaylaştırmak için büyük çaba gösteriyordu. Gezimizin bu son bölümü süresince mutluluğumuz öylesine eşsiz, öylesine sakindi ki anlatamam. İnsanların en güzel yapıtları inadına acı vericidir. Ne olacak bu mutluluğun öyküsü? Mutluluğu hazırlayan, sonra da onu yıkan hiçbir şey anlatılamaz. Ve ben mutluluğu hazırlayan her şeyi söyledim şimdi size. Kitabın ikinci bölümü, bölüm 1. Paris'te ancak bir şeyler satın almaya ve birkaç ziyaret yapmaya yetecek kadar bir süre kalıp Temmuz'un ilk günlerinde Le Morinier'e vardık. Le Morinier size söz ettiğim gibi tanıdığım ülkelerin en bulutlu, en ıslak olanında Lisieux ile Pont-l'Évêque arasında bulunur. Dar ve hafif eğimli birçok küçük vadi birden düzleşerek denize uzanan Büyük Ahk Vadisi'ne açılırlar pek uzak olmayan bir yerde. Ufuk görünmez hiç. Gizlerle dolu baltalık ormanlar, birkaç tarla, fakat özellikle gür otları yılda iki kez biçilen çayırlar, hafif eğimli otlaklar, buralarda güneşin alçaldığında gölgelerinin birbirine karıştığı ve bu gölgelerin altında sürülerin özgürce otladığı sayısız elma ağaçları. Her çukur yerde bir su birikintisi, küçük bir göl ya da bir ırmak, sürekli işitilen su şırıltıları. Ah ne de kolayca tanıdım evi. Mavi damları, taş ve tuğladan duvarları, su dolu hendekleri, uyuyan sulardaki yansımalar. Bir düzineden fazla insanın kalabileceği eski bir evdi bu. Marcel'in 3 hizmetçi ve biraz yardım eden ben evin bir bölümünü canlandırmakta epey zorlandık. Bokaj adlı yaşlı kahyamız biz gelmeden birkaç odayı olabildiğince hazırlatmıştı. Eski eşyalar 20 yıllık uykularından uyandılar. Anılarımda kalmış olduğu gibiydi her şey. Pek bozulmamış duvar kaplamaları, rahatlıkla oturulacak odalar. Bizi iyi ağırlamak içindi sanki. Bokaj eline geçen vazoların hepsine çiçek doldurmuştu. Büyük avlu ile parkın yakın ağaçlıklı yollarını tırmıkla düzelttirip yaban otlarını ayıklatmıştı. Eve vardığımızda güneş batmak üzereydi ve önündeki vadiden nehri hem açınlayan hem de örten hareketsiz bir sis yükselmiş bulunuyordu. Henüz yaklaşırken otların kokusunu tanıdım birdenbire ve evin çevresinde uçuşan kırlangıçların tiz bağırışlarını yeniden işitince bütün geçmiş beni bekliyormuşçasına dikiliverdi ve beni tanıyıp yaklaşmam üzerine yeniden kendi içine kapanmak istedi. Birkaç gün sonra ev hemen hemen rahat bir hale gelmişti. Çalışmaya koyulabilirdim. Ancak erteliyordum bunu. En ince ayrıntısına kadar geçmişimin belirişini dinledim. Hemen sonra da yepyeni bir heyecan aklımı çeldiği için. Gelişimizden bir hafta sonra Marcel'in hamile olduğunu söyledi bana. O andan başlayarak ona daha çok özen göstermem gerektiğini, onun daha çok sevgiye hakkı olduğunu düşünmeye başladım. En azından bana açılmasını izleyen ilk zamanlarda günün hemen hemen her anını yanında geçiriyordum. Eskiden annemle birlikte oturmaya gittiğim ormanın yanındaki kanepeye gidip oturuyorduk orada. Bize daha keyifli geliyordu her an. Daha belirsiz akıp gidiyordu saatler. Yaşamımın bu döneminden belirli bir anının belirmeyişi bende çok zayıf anılar bırakmış olmasından değil, fakat her şeyin tek bir erinç içinde erimesinden, birbirine karışmasından, bu erinçte gecenin kesintisiz bir biçimde sabahla birleşmesinden ve günlerin şaşkınlık yaratacak hiçbir şey olmaksızın birbirlerine bağlanmasındandı. Kafam dingin, rahat, gücünden emin. Geleceğe güvenle ve sakince bakarak, sanki iradem yumuşamışçasına bu ılımlı toprağın öğüdünü dinleyerek yeniden çalışmaya başladım yavaş yavaş. Hiç kuşku yok ki diye düşünüyorum. Her şeyin meyve olmaya yararlı hasata dönüşmeye hazırlandığı bu toprağın verdiği örnek çok mükemmel bir etki yapacaktı benim üzerimde. Bu zengin otlaklardaki bu denli gürbüz öküzlerle semiz ineklerin haber verdiği sakin geleceğe hayranlıkla bakıyordum. Tepelerin uygun yamaçlarına sırayla dikilmiş elma ağaçları bu yaz için harika bir ürün vaat ediyorlardı. Pek yakında büyük ağırlığı altında dallarını eğeceklerini düşünüyordum. Bu düzenlenmiş bolluktan, bu neşeli boyun eğişten, bu gülümseyen tarımdan gelişi güzel olmayan belirli bir uyum, bir ritim hem insancıl hem de doğal bir güzellik doğuyordu. İnsan burada neye hayranlık duyacağını bilemiyordu. Çünkü özgür doğanın doğurgan patlaması ile insanın onu düzenlemeye yönelik bilimsel çabası öyle mükemmel bir anlaşma içindeydiler ki. Bu çaba diye geçirdim içimden. Hakim olduğu güçlü vahşilik olmasaydı ne olurdu bu çaba? Çevresine set çeken ve gülümseyerek onu şatafatlı kılan zeki çaba olmasaydı ne olurdu bu taşkın özsuyun vahşi coşkusu? Bütün güçlerin öylesine iyi düzenlendiği, bütün harcamaların iyice dengelendiği, bütün karşılıklı ilişkilerin tam uyum içinde olduğu, en küçük bir frenin bile hissedildiği toprakları düşlemeye koyuverdim kendime. Sonra düşümü yaşama uygulayarak, zekice bir zorlamayla benliğin mükemmel kullanılışının bir bilimi durumuna dönüşen bir etik oluşturdum kendime. Dünkü taşkınlıklarım nereye gömülmüş, nereye saklanmışlardı şimdi? Öylesine sakindim ki sanki hiç var olmamışlardı. Aşkımın dalgası örtmüştü bunların hepsini. Bu arada yaşlı Bukaş çevremizde dört dönüyordu. Yönetiyor, denetliyor, öğütler veriyordu. Kendisine vazgeçilmez birinin olduğunu gösterme isteği abartılı davranışlarından anlaşılıyordu. Hatırını kırmamak için hesaplarını incelemek, arkası kesilmeyen açıklamalarını uzun uzadıya dinlemek gerekti. Bu bile yetmedi. Bu bile yetmedi. Tarlalarda eşlik etmek zorunda kaldım ona. Kasıntı ciddiliği, sürekli konuşması, açıkça kendini beğenmişliği, doğruluğunun gösterisini yapması kısa bir sürede beni öfkelendirdi. Gittikçe daha sıkıcı oluyordu ve yeniden rahata kavuşabilmek için her türlü yol bana iyi görünmeye başlamıştı ki beklenmedik bir olay onunla olan ilişkilerime yeni bir nitelik kazandırdı. Bir akşam Bokaj, ertesi gün oğlu Charles'ın geleceğini söyledi bana. Ben o güne değin Bokaj'ın çocuklarının olabileceğiyle pek ilgilenmemiş olduğundan ya dedim kayıtsız bir şekilde. Sonra ilgisizliğimin ona dokunacağını ve benden ilgiyle şaşkınlık belirtileri beklediğini anlayarak şu anda nerede diye sordum. Alençon yakınlarında bir deneme çiftliğinde diye yanıtladı Bokaj. Şimdi yaşı diye devam ederken bu ana kadar varlığından bile haberim olmadığı bu oğlun yaşını kestirmeye çalışıyor ve sözümü kesmesini sağlamak için yeterince yavaş konuşuyordu. 17 yaşını geçti diye söze başladı Bokaj. Sayın anneniz öldüğünde 4 yaşında yoktu bile. Koskocaman bir delikanlı şimdi. Yakında babasından daha bilgili olacak. Ve Bokaj bir kez söze başladı mı hiçbir şeyin onu durdurmasına olanak yoktu. Açıkça sıkıntımı göstermiş olsam bile. Ertesi gün şahıs gelir gelmez akşama doğru Marcel'in ile bana saygılarını sunduğunda bu konuşma aklımdan uçup gitmişti. Yakışıklı bir delikanlıydı. Öylesine sağlıklı, yumuşak ve iyi yapılıydı ki bizim şerefimize giydiği çirkin kent giysileri bile onu pek gülünç kılamıyorlardı. Doğal pembeliğine küçücük bir şeyler ekliyordu çekingenliği. 15 yaşında gösteriyordu ancak. Gözlerinin parlaklığı öylesine çocuksu kalmıştı ki yapmacık bir utangaçlığa kaçmadan açıkça konuşuyor ve babasının tersine gereksiz şeylerden söz etmiyordu. Ona bakmaktan ne söyleyeceğimi bilememiş ve onunla konuşmayı Marcel'ine bırakmıştım. Fakat ertesi gün ilk kez çalışmaların başlamış olduğunu bildiğim çiftliğe gitmek üzere Bokaj'ın gelip beni almasını beklemedim. Bir havuzun onarılmasıydı söz konusu olan çalışma. Bir göl kadar büyük olan bu havuz su kaçırıyordu. Kaçağın yeri biliniyordu ve orasının boşaltılmasıyla başlanmalıydı iş. Oysa bu işlem 15 yıldan beri yapılmamıştı. İçinde çeşitli sazan balıkları kaynıyordu. Dipten ayrılmayan birkaç tanesi de iyice yerleşmişti. Bu balıkları hendek sularında yaşamaya alıştırmak ve bazılarını da işçilere vermek amacındaydı. Böylece çiftlikte olağanüstü canlılığını da gösterdiği gibi balık avının zevki çalışmalara eklenmiş oldu. Çevreden birkaç çocuk gelmiş, işçilerin arasına karışmıştı. Marcel'in bile daha sonra bize katılacaktı. Geldiğimde sular epey alçalmıştı. Bazen büyük bir hışırtı suların yüzeyini hafifçe karıştırıyor ve kaygılı balıkların kahverengi sırtları beliriveriyordu. Kenardaki su birikintilerinde çocuklar bata çıka parlak küçük bir balığı yakalayıp berrak su dolu kovalara atıyorlardı. Balıkların heyecanının bulandırdığı havuzun suyu çamurluydu ve gittikçe daha koyu bir renge bürünüyordu. Balıklar umulduğundan da fazlaydı. Çiftlikteki dört uşak ellerini daldırınca birkaçını birden yakalıyorlardı. Marcel'in geç kalmasına üzülmüştüm ve onu aramaya karar verdiğim anda yılan balıklarının göründüğü haberi verildi çığlık çığlığa. Yılan balıklarını yakalamak mümkün olmuyordu bir türlü. Parmakların arasından kayıp gidiyorlardı. O zamana kadar kenarda babasının yanında duran Charles kendini tutamadı. Çabucak ayakkabılarıyla çoraplarını çıkarıp ceketiyle yeleğinden kurtuldu. Sonra pantolonun paçalarını, gömleğinin kollarını iyice sıvayarak kararlı bir biçimde çamura girdi. Ben de ona öykündüm hemen. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Sorrente. Sorrente. Positano. Positano. Teodorik. Theodoric. Cassiodor. Cassiodore. Amalasont. Amalasonte. Ravenna. Ravenna. Atalerik. Atalarice. Lisieux. Lisieux. Pont-l'Évêque. Pontle kesme işareti Evque. Lamorinière. Boşluk Morinière. Collège de France. Collège. Boşluk de boşluk France. Auge. Auge. Bocage. Bocage. Charles. Charles.